Demokrasi Kahramanları.
Efendim merhabalar, yeni bir programda karşınızdayız. 15 Temmuz kahramanlarını her hafta olduğu gibi sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu hafta 15 Temmuz gazilerimizden birini yine stüdyomuzda konuk ettik. Erkut Öksüz, hoş geldin.
Hoş bulduk efendim.
Nasılsın?
Çok sağ olun, sizler de iyisiniz inşallah.
Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sağ ol. Nasıl sağlığın, sıhhatin?
Şükür, daha iyiyiz, daha iyiye gidiyoruz. Allah'ın izniyle.
Sıhhat süreci nasıl geçti? Tedavi sürecini biraz anlat bize.
Bir 6 aylık bir tedavi sürecim oldu. Hı-hı. İşte sol bacaktan şarapnel yedim. Sağ bileğimde kırıklar, çatlaklar oluşmuştu. Hı hı. Hani şarapneller o kadar ağır bir şey yara vermedi ama hı hı. Kırık ve çatlaklar beni çok uğraştırdı. Hani 6 ay ayağımın üstüne basamadım. Öyle bir tedavi sürecimiz oldu.
Şu anda hala şarapnel var mı içeride?
Evet.
Kaç tane şarapnel var?
6 veya 7 olması lazım.
Onlarda herhangi bir sinirlere falan denk gelme durumu var mı?
Yok mıydı? Çok şükür. Hani kopan parçalar gelmiş. Hani mermimi artık veya oradan demirden seken parçalar mı ne olduğunu bilmiyoruz ama hani şarapnel parçası diye adlandırıyorlar.
Evet.
Böyle bir yaralandım.
Evet. Şu anda iyisin ama.
Şükür. Çok şükür iyiyiz.
15 Temmuz'a dönelim dilersen.
Tabii.
15 Temmuz akşamında nasıl haber aldın? Ya nereye gittin?
Ya şöyle anlatayım. Sosyal medya kullanıyoruz. Hı-hı. Telefondan İstanbul'da bir şeyler olduğunu öğrendik. O gün işe başlamıştım. Özel sektörde bir yerde. Eve dönerken işte telefondan, sosyal medyadan bakıyordum. Ne oluyor, ne bitiyor. İşte eve geldiğimde kapının önünde darbe girişimi olduğunu öğrendik. Hı-hı. Başbakanımızın açıklamasından sonra. Daha sonra dedim eve çıkayım, biraz telefonumu şarj edeyim. Ondan sonra tekrar ineriz. O ara işte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan televizyona bağlandı. Halkı meydanlara davet etti. Biz de onun çağrısından sonra evde abimle beraberdik. Abimi de aldım. Çıktık dışarıya. O dönem aracımız yoktu. Hani nasıl inebiliriz dedik aşağı meydanlara, işte genel kurmaya, emniyete. Otostop çekelim dedik. Üçüncü araba durdu. Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin oraya geldiğimizde emniyeti bombaladılar. Aracı oraya çektik. Devam ediyoruz. Devlet Su İşleri'nin oradan sağ tarafa yürüyerek devam ediyoruz. Devlet Su İşleri'nin oradan sağ tarafa 1011'e dönüp devam ettiğimizde, yani itfaiyenin oralara geldiğimizde emniyetin zaten yangın yeri olduğunu gördük. O ara yolda bir çocuk yaralanmıştı. Hastaneye gidiyordu. Bize dedi abi koşun, polisle asker çatışıyor. Emniyetin orası çok kötü. Hani biz bunu duyunca aklımızdan hep şey geçiyor. Ya asker bize mi ateş edecek? Hani o bilinçle büyümüşüz. Bu yaşımıza kadar gelmişiz. İtfaiyenin oraya geldik. Oradan köprünün üstünden emniyete doğru ilerliyoruz. Hani hep bir ateş sesleri, silah sesleri, helikopter sorti yapıyor, uçaklar sorti yapıyor. İşte yaralıları bir yandan araçlara bindirip hastaneye gönderiyoruz. Köprünün üzerine geldiğimizde zırhlılar bize doğru geliyordu. Hani ilk başta ne olduğunu anlamadık, bir kaldık böyle. Daha sonra işte sağa sola kaçıştık. Orada birkaç kişi yanlış hatırlamıyorsam ezildi, şehit oldular.
Bunların hepsini gördün.
Evet. Ya zaten hani yürüyoruz. Yanımızda birisi vurulup düşüyor. Onu arabaya bindirip gönderiyoruz. Biz devam ediyoruz yolumuza. Daha sonra ikinci zırhlı gelirken abim beni çekti. Erkut diye. Hani korkmuş altında kalacağımdan. Hani kıl payı kurtuldum zaten oradan. Sanıyorum bir zırhlı daha geliyordu. Demir bariyerle zırhlının arasında kaldım. Zaten şarapnel önceden almışım. Zırhlı da beni ezecekken köprüden düşüyorum. İlimliyetin oradan. Kırıklar da o şekilde meydana geliyor.
Kaç metre yüksekten düştün?
Ya sanıyorum 2,5-3 metre. O yüksekten düştüm. Daha sonra yerde yatarken vatandaşlarımız geldi. Allah razı olsun onlardan. Hastaneye götürdüler, dış kapı hastanesine. Hani zaten oraya gittiğimiz zaman yaralıları görünce doktora söylediğim tek şey şuydu. Abi siz onlarla ilgilenin, benim durumum ciddi değil. Hani ben daha sonra da gelirim. Evet. Hani müşahede altına aldılar, beklettiler. Hani müdahale edildi, bir yarım saat sonra edildi ama kendi isteğimle. Çünkü oraya gelen gazilerimizi belki birçoğu şehit olmuştur. Hani gördükten hepsini sonra gördüm. Yani bir kardeşimiz gelmişti, bacağı paramparça. Bir abimiz gelmişti, elmacık kemiği delinmiş, oradan bir parça almış. Hani çoğunluk bel altıydı ama çok yaralımız vardı. Hani onları da gördük.
1011 kavşağından emniyete doğru gittiğinde, itfaiyenin oraya geldiğimde zaten trafik tamamen tıkanmış durmuştu. Oradan yürüyerek gittiniz. O esnada zaten o zırhlıları görmüştünüz. Çıkarken birbirleriyle çatışıyorlardı değil mi? Bu hainlerle polisimiz çatışıyordu.
Evet, hani biz oraya kadar ilerleyemedik. Emniyetin içine kadar ilerleyemedik. Ankamol'e giden köprünün üstüne kadar geldik. Aşağı doğru inerken zırhlılar üstümüze gelmeye başladı.
Yani kaçıyorlarmış sanırım. Onlar kaçarken siz evet. Onların üzerine geldiniz.
Evet.
Sonra köprüyle arasında kaldı ve sen yere düştün.
Köprüden aşağı düştün.
O esnada zaten şarapnel parçaları da vardı diyorsun.
Evet.
Düştükten sonra gelmiş olma ihtimali yok.
Yok. Hani çünkü düştükten sonra aşağısı biraz daha stabil bir ortamdı. Biz patlamadan sonra gittik zaten. Hani köprünün üstünde olmuştur. Hani biz de olayın sıcağından ne olduğunu da bilemiyoruz. Anlayamadık. Tabii. Hani biraz daha iç kısma ilerlemeye çalışıyorduk. Amacımız oydu. Hani gidip oradan polislerimize, yaralı polislerimize yardım etmekti. O niyetle gitmiştik ama hani nasip olmadı. Oraya kadar ilerleyemedik.
Kim sizi hastaneye götürdü?
Hiç tanımıyorum. Yoldan geçen vatandaşın birisi. Onlar da o gece o meydanlara çıkmış. Reisin isteği üzerine meydanlara çıkmış. Halkımızdan birisiydi sadece.
Evet. Dış kapı.
Evet, dış kapı hastanesine götürdüler.
Dış kapı hastanesine gittin.
Yakın olduğu için.
Orada kendi isteğinde yarım saat müdahalenin geç olmasını istedin.
Evet.
Sonra sana müdahale edildi. Genel anestezimi hatırlıyor musun? Süreci.
Önce bir röntgene gittim. Daha sonra hemen atel aldılar. Ayağımı üst tarafa biraz pansuman yaptılar.
Ondan film çektiler. Şarapnel parçalarını gördüler. Sonra dediler
yani
ki bunları
bu tarafa pek şey yapmadılar. Hani önemsemediler açıkçası. Çünkü böyle pıhtı atmıştı, kalmıştı. Hani çok derin yaralar değillerdi. Ama işte hani ayaktan korkmuştuk. Çünkü morardı. Bir anda şişmeye başladı. Öyle bir şeyler geldi başımıza.
Evet. Peki hastaneden sonra tedavi sürecin ne kadar sürdü?
Yani ayağa kalkmam 6 ayı buldu.
Peki sonra hiç merak ettin mi? Seni hastaneye kim götürdü?
Çok merak ettim. Hani ulaşamadım da çünkü ortalık çok karışık. Çok merak ettim ama ulaşamadım maalesef.
Evet. Peki 15 Temmuz'daki bu kahramanlığı. Yani sokağa çıkan herkes bizim için bir gazi, bizim için bir kahraman. Dilerlerse şehit olsunlar, düzeltiyorum aslında, şehit olsunlar ya da gazi olsunlar. O gün sokağa çıkan herkes bizim için bir gaziydi.
Kesinlikle.
Bir Kurtuluş Savaşı gibi, bir Çanakkale Destanı gibi size 15 Temmuz Destanı yazdınız. Ülke olarak, millet olarak size çok şeyler borçluyuz. Peki bir değerlendirirsen bu hainlikleri tekrar yaşanmaması için neler söylemek istersin? İnsanlara nasıl uyanık olmaları gerektiğini söylersin.
Yani şöyle anlatayım size, biz millet olarak bir duruş sergiledik, o gece meydanlara çıktık, içimizde yapılanmış bu hain örgütün, hain çetenin nasıl büyük bir belaya yol açtığını gördük. Hani
zor oluyor değil mi? Konuşmak da zor oluyor.
Yani hani çünkü o gece yaşananlar aklımıza geliyor, gözümüzün önüne geliyor.
Aynı şeyi. Bütün programlarda inanın yüzlerce program oldu 15 Temmuz'dan bu tarafa. Her hafta bir şehit yakınını ya da gazimizi alıyoruz. Bu programlarda hep hissettiğim, gözünüzden, yüzünüzden anladığım o anı tekrar yaşıyorsunuz.
Yani yaşamamak elde değil. O geceyi tekrar dönüyoruz. Zaten hani uzun bir süreç, geceleri uykudan sıçrayarak uyandık. Hani ben ve tanıdığım gazi arkadaşlarımın hemen hemen hepsinde bu belirtiler vardı. Hani gözümüzün önünde o yanımızda şehit olan insanların yüzü geliyor, son anları geliyor. Hani Allah bu ülkeyi bir daha böyle bir şey yaşatmasın.
Amin.
Hani böyle hainleri de kahru perişan eylesin inşallah.
Amin, gerçekten. Peki o ana, o akşama dair unutamadığın ne vardı?
Şöyle anlatayım. Yürüyoruz. Bir kardeşimiz vurulmuş. kaldırıyoruz, onu götürüyoruz. Öbürüne gidiyoruz. Herkesin üstü kan revan. Hani en son birisine dedim, Abbas sen yaralandıysan hastaneye götürelim. Kardeşim dedi, yaralı taşırken oldu. Ama üstü kıpkırmızı. Beyaz bir gömleği vardı abimizin. Üstü kıpkırmızı olmuş. Yaralı taşırken o hale gelmiş. Hani Allah hepsinden razı olsun. Çünkü orada yaralananları görüp kaça da bilirlerdi. Ama yapmadılar. Ateşin üstüne gittiler. Evet. O gece biz Allah katında inşallah gaziyizdir. Allah Teala bize bir gazilik onuru nasip etti. Ama o gece meydanlara çıkan herkes bizim gözümüzde de Allah katında da inşallah gazidir.
İnşallah.
Bir konuya değinmek istiyorum.
Lütfen.
Şimdi biz 15 Temmuz gazisiyiz. Terör gazilerimiz var, Kore gazilerimiz var, Kıbrıs gazilerimiz var. Aramıza nifak tohumu sokmaya çalışanlar var.
Hani hepiniz birsiniz bizim gözümüzde.
Bizim gözümüzde de öyle. Ama işte aramıza fitne sokmaya çalışan
daha
çeşitli gruplar daha var.
Daha makbul değiller gibi. Öyle mi?
Yani bizim yaralarımız ağır değil. Hani çoğunluğumuzun 270-300'e yakın malul 15 Temmuz gazimiz var. Hı-hı. Hani sürekli özürlü kalan. Özürlü demeyeyim de. Uzuv kaybı yaşayan gazilerimiz var. Hani teröre baktığımız zaman daha önce işte bir %60 artı falan aranıyordu, biliyorsunuzdur. İşte bize çakma gaziler, işte parantez içinde Tayyip'in gazileri gibi ithamlarda bulunan çok gruplar var. Hani bu konuya değinmek istiyorum. 15 Temmuz'u da, Güneydoğu'su da, Kore'si de, Kıbrıs'ı da, dedelerimiz, amcalarımız, kardeşlerimiz hepimiz biriz. Birlik olursak bu yola devam edebiliriz.
Tabii çok doğru. Hepimiz aynı düşünceye sahibiz. Sizler bizim için bir fark sahibi değilsiniz. O gün nasıl bütün Kore gazilerinden işte normal bizim askerlerimizin burada bize savaşırken özellikle Güneydoğu'da, Doğu Anadolu'da veya dışarıda ülkemizi, vatanı için gazi olanlar var, şehit olanlar var. Aynı şeysiniz. Siz de vatanınız için gazi oldunuz, şehit oldunuz. Fark eden bir şey yok. Ama bu nifak tohumları için dediklerine katılıyorum. Sonuna kadar katılıyorum. Ama uyanık olmak lazım, birlik olmak lazım. Bu birlikteliği en azından kalbimizde, beynimizde hissetmek lazım.
Kesinlikle katılıyorum size. Hani çok doğru noktaya değindiniz. Hani biz birlik olursak devam edebiliriz, yürüyebiliriz. Hani amacımız, tek gayemiz bu vatanın bölünmez bütünlüğü olması lazım. Hani o fitneci gruplara kanmamak lazım. İşte çeşitli söylemler oluyor. Güneydoğu gazisi işte falan maaşı alıyor, 15 Temmuz gazisi falan maaşı alıyor. Hani bunlar gerçeği yansıtmayan haberler. İşte aramıza o fitneyi sokmaya çalışanlar yine bu grubun, bu yapılanmanın, işte FETÖ, PYD, terör örgütünün bir algı çalışması.
Evet, algı operasyonu diyorsun.
Tabii.
Peki 15 Temmuz akşamına tekrar dönelim. Şimdi evden çıktın. Bu tarafa doğru gelmeye, yani nereye gideceğine nasıl karar verdin yani? Özellikle emniyet kısmına, hani orayı bombalandığını gördün, o tarafa doğru gidelim dedin. Yani aklınızdan başka bir yer geçiyor muydu?
Ya bizim niyetimiz tabii Genelkurmay'dı öncelikle. Çünkü oradaki arkadaşlarımızla görüşüyoruz. Burası çok kötü, buraya gelin diyorlar. İşte dediğim gibi bir çocuk görmüştük motosikletin üstünde, yaralanmış, hastaneye gidiyor. Abi dedi, emniyette polisle askerler çatışıyor, oraya gidin.
Biz onun yönlendirmesiyle gittik.
Biz o sözün üzerine emniyete döndük. Yani normalde bizim güzergahımız Çankırı Caddesi üzerinden bulvardan tekrar yan kurmaya gelmekti. Ama işte o çocuğu da gördükten sonra öyle deyince direkt 1011'den sağa döndük, devam ettik.
1011'den sağa dönüp devam ettiniz. Ve orada hem bu hainlerin kaçışını gördünüz, hem de üzerinize gelirken o yaralıların teker teker arabalara koyup onları hastaneye gönderdiniz. Sonra kendin gazi oldun. Yanında başka kimse var mıydı?
Abimle beraber çıkmıştık yola.
Nerede ayrıldınız?
Hep benimleydi, hiç ayrılmadık.
Ben düştükten sonra
bir gözü bendeymiş, benim düştüğümü görmüş. İleriye gidiyor, tekrar köprünün altına geliyor. Başımda bekliyor. İşte yoldan geçen bir vatandaşımızdan, yani yoldan geçen değil de o meydana inen bir vatandaşımıza rica ediyor. Diyor ki, kardeşim yaralandı, hastaneye götürmemiz lazım.
Bunları duydun mu?
Yok, bunları daha sonra abim anlattı bana.
Peki senin bilincin mi?
Yok, bilincim açıktı ama hani ben düşünce biraz daha ne olduğumu anlayamadım. Hani ne olduğunu anlamadım. İşte o ara abimgil tekrar geldi, beni arabaya bindirdiler, hastaneye götürdüler. Öyle bir süreçte işte
hastanenin
başımızdan.
Hastanenin sürecini zaten anlattın. Yoğun bakımda kaldın mı?
Yok, hayır.
Ameliyattan sonra?
Hayır.
Evet, direkt hemen kendi odana geçtin. 6 ay sürdü dedin değil mi? Fizik hani, tedavi süreci oldu mu?
Fizik tedavi, daha sonra bir aylık fizik tedavi gördüm. Çünkü o eklemde ödem oluşuyormuş sürekli. O da işte bilek hareketlerini kısıtlıyor. Hani ondan ötürü bir fizik tedavi süreci görmüştüm.
Doktorların şarapnel parçaları için neler söylediğini hatırlıyor musun? Almayalım, burada kalsın. Kendi vücut atar mı?
Atma değildi. Bu şarapneller patladığı zaman 500 derece sıcaklıkla ete yapışıyor ve orayı dağılıyor. Hani komple etin etrafını kesip almaları gerekiyormuş. O yüzden şarapneller...
500 derece, yanlış duymadım değil mi?
Doğrudur.
500 derece sıcaklıkla...
Saplandığı yere giriyor ve orayı dağlayıp kalıyor orada. Hani şarapnel de düz bir parça olmadığı için zaten etin içine girdikten sonra oranın
şeklini... Kaç tane var demiştin?
Hani 6 veya 7 olması lazım.
Evet, birçok gazinin bacağında, vücudunda şarapnel parçalarının olduğuna şahit olduk burada. Onların anlatımlarıyla. Onların içinde de aynı şekilde doktorlar kalsın, müdahale etmeyelim demişler.
Kesinlikle. Zaten hani çoğu gazi kardeşimizin yaralarının bacakta olma sebebi de şuymuş. Helikopterden atılan mermiler yere çarptığı zaman V şeklini alarak yerin işte 50 santim üzerinde ne varsa biçip geçiyormuş. O yüzden hani bütün kardeşlerimizin bacaklarında şarapneller var. Mermi yere çarptıktan sonra V şeklinde açılıyor ve 50 santim boyunca etrafında ne varsa biçiyor.
Yükseklik 50 santim.
Evet.
50 santim boyunca. O zaman yere yatanlar kurtuluyor bundan, doğru mu?
Yok, yere yatanlar durumu daha kötü oluyor. Şehit oluyorlar. Çünkü yere düştükten sonra V şeklinde 50 santime kadar ne varsa biçiyor. Hani yere yatmak yerine bir arabanın bir taşın üstüne çıkan kardeşlerimiz yaralanmadı.
50 santime kadar.
Evet.
50 santim yüksekten itibaren dağılıyor zannettim ben.
Yok, yere çarpıyor, 50 santime kadar yükseliyor.
Evet. Peki oraya atılan bombaların, bu arada şeye katılıyor musunuz? Onu sorayım bir, duruşmalara.
Tabii katılıyoruz.
Oraya bomba atanlara ve seni köprüden aşağı atan, sıkıştıran bu hainle hiç karşılaştın mı?
Onlarla
kim olduğu tespit edildi mi yani, daha doğrusu?
Karşılaşamadık. Hani zırhlı oldukları için. İşte geçen cumadan bir örnek vereyim. Hainlerden bir tanesine tahliye verildi. İşte 400 kişi, 387 kişi yargılanıyor. Çatı davada, Genelkurmay çatı davası. İşte geri kalan 300 küsur kişi tahliye aldıktan sonra onu alkışlamaya başladılar. Orada bir arbede çıktı. Hani bir gün inşallah siz de geliyorsunuzdur, bir daha uğrarsınız. Baktığınız zaman hiçbiri kabul etmiyor. Hani darbeyi sanki onlar değil de halk yapmış gibi. İşte geçen hafta Perşembe günü Ömer Halis Demir şehidimizin davasında sanık yakınlarından avukatın birisi dedi ki, gün gelecek bu sandalyelerde siz oturacaksınız. Şimdi oturanları gösteriyor. Gün gelecek bu sandalyelerde siz oturacaksınız diye bize işte tehditvari konuşuyorlar. Mahkeme süreci zaten inişli çıkışı çok hareketli, ateşli geçiyor. Onlar kendilerini savunuyorlar. İşte bir çıkıyor 4 saat, 5 saat, 7 saat savunma yapıyorlar.
Sulandırma.
Tabii. Tamamıyla sulandırma üzerine. Mekanize davasında, emniyet davasında Ejder diye birisi var. Komutan, darbeci. Bütün emirleri o vermiş. İşte polislerimizi şehit eden, halkımızı emniyetle şehit eden bütün emirleri o vermiş. O çok sulandırıyor dava sürecini. İşte bunu gördünüz mü? Bu burada mıydı? Şu burada mıydı? Yani saptırmaya çalışıyor o geceye dair. Hani kaçışları yok. Allah'ın izniyle 250 şehidimizin ve 2193 gazimizin kanları onların elinde. Allah'ından bulacaklar. Hem bu dünyada hem öbür dünyada.
Evet, evet. Bu dünyada da adaletin tecelli olmasını
temenni
ediyoruz. Canı gönülden temenni ediyoruz. Peki bir daha bu hainliklerin yaşanmaması için neler söylemek istersin bizi dinleyenlere, yurt dışında soydaşlarımıza, yurttaşlarımıza, vatandaşlarımıza?
Yani herkes vatanı için taşın altına elini koyması lazım. Bilinçli olması lazım. Bu ve bunun gibi hainlere geçit vermememiz lazım.
Birlik olalım, beraber olalım.
Tabii, birlik olalım, beraber olalım.
Hani birlikten uyanık olalım.
Kuvvet doğar.
atasözü. Aklımızı kiraya vermeyelim.
Kesinlikle.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar geldin, şeref verdin, ağzına sağlık. 15 Temmuz gecesinde neler yaşadın, nasıl gazi oldun, oraya nasıl gittin, emniyete kadar nasıl ulaştığını ayrıntılarıyla bizimle paylaştın. Bizi dinleyenler de inşallah hikaye gibi dinlememişlerdir.
İnşallah.
Bizim amacımız bu. Unutmamak ve unutturmamayı hedefliyoruz bu programda. 15 Temmuz gibi bir destanı bu ülke nasıl yazdı? 15 Temmuz'un akşamında nasıl bir Kurtuluş Savaşı gibi mücadele verdiklerimizi buradan bu programdan anlatmaya çalıştık dilimizin döndüğünce. Tekrar teşekkür ediyorum. Programı birlikte kapatalım. Efendim programımızın sonuna geldik. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Demokrasi Kahramanları.